Ayrım 11.
Sayfa 113. Yahya Kemal Bey çevresindekilerin pek azının gerçek anlamda Paris hatırası merakında olduğunun farkındaydı. Bir bölümü şairin olgunlaşmasını sağlayan edebi muhiti tanımak değil, işin şöhretinde olmak arzusuyla gelmişti. Yahya Kemal Bey hatıralarını işte bu kadronun beklentileri doğrultusunda seçiyor ve aktarırken ne kendi zevkine ne de dinleyenlerin merakına fazla önem veriyordu. Önem verdiği tek varlık Celile'ydi. Onun ilgisini çekecek şeyler söylemek noktasına gelince, hatıraların derinliğinden sıyrılıp günün gerçeğinde bir Celile portresi çizmeye hevesleniyordu. Kelimeler birer renk, ışık, gölge, heveskarlığına bürünüp, usta maharetiyle hasretli heyecanlar yaratıyordu. Her renk, her ışık, her gölge adeta bir fırçaydı. Tuvale her dokunuşunda yeni bir Celile portresi çizen kelimeler, teşbihlerle, istiarelerle coşan bir edebi hüviyet kazanmaktaydı. Celile'nin bütün bulunduğu vakitlerde hatıralarını sırf Celile'nin kendisini daha iyi tanımasına imkan verecek olaylar etrafında yoğunlaştırıyordu. Paris'e kaçtığımda delikanlıydım. Ne şehrin büyüsü beni etkilemiş ne de muhteşem denilen bohem dünyasının çekiciliği değer kazanmıştı. Paris'i seviyordum ve hatıranı kırmamaya itina ediyordum. Celile Hanım son cümleyi çok sevmişti. Bir kentin hatırını kırmamaya özen göstermenin ne olduğunu o da Selanik'te yaşamıştı. Alatini Köşkü'nün bahçe duvarlarına oturup bir süre geleni geçeni seyrettikten sonra karşı parkın kestane ve iğde ağaçlarının arasındaki kızıl topraklı patikalarında Nazım'ı gezdirirdi. Özenle düzenlenmiş bu cennet bahçenin ağaçlarında bahar sabahları insanı ilk nefeste büyüleyen baygın bir iğde kokusu duyulurdu. Bu kentin hatırını saymanın değerli bir dostluk tavrı gibi cesaret ve sabır gerektirdiğini o günlerde fark etmiş fakat bu kadar güzel bir tanımlama getirememişti. Yıllardır aradığı deyimi bulmanın mutluluğuyla hayran olduğu şairi dinliyordu. Yahya Kemal Bey Celil'in gözlerinde kendisini sevindiren bir heyecan olduğunu gördü. Hatıralarına kaldığı yerden başladı. Vapurda tanıştığım Etyen, çatpat Türkçe konuşabilen sevimli bir Ermeniydi. Eyfel Kulesi'ne gitmemizi istemişti. Eyfel'e çıkarsam, bu şehri sonuna kadar kendimi soğuk fakat katlanması zorunlu, şımarık bir amcazade gibi görecektim. İçimdeki hisler böyle gelişiyordu. Yanılmamışım. Eyfel'in üst katındaki lokantadan Paris'i seyrederken, hatırşinas bir şehri değil, intizam içinde insanları telaşa sevk eden hodkamlık görmüştüm. Bu seyir, sevimsiz bir heyecanın zevksizliğini hissettiriyordu. Sonraları bu hissedişi zaman içinde edepsiz bir duygu gibi taşımaktansa her şeyi boş verip değerli bir hatıra gibi sevmeye çalıştım. Bugün bile hislerimin o günkü tezatları için kendimi ayıplarım. Yahya Kemal Bey'e göre Paris egoistti. Her tavrında sadece kendini düşünen ve kendi duygularını önemseyen bir bencillik iddiası vardı. Her insanın ispatlamak istediği iddiaları kolayca buluyor ve karşısındakini bu yönüyle etkisi altına alabiliyordu. Politik gelişmeler yanında kültürel akımlar ve toplumsal çalkantılar bu etkinin derecesini arttırıyor, insanın en derinlikli duygularına nüfuz eden güçleri kazanıyordu. Kişisel özgürlüğünü her şeyin üstünde tutmak isteyenlerin böyle soylu bir kent iddiasında ne kadar dayanıklı olabileceklerini hep merak etmişti. Bu merakına bir ölçü vermek zorunda olduğunu da biliyordu. Dinleyenlerin ilgilenebilecekleri konularla sınırlı kalmak istemesi, bu merakın derinliklerine inmeye fırsat vermiyordu. Paris'in bariz karakterini tarihinden, coğrafyasından, mimarisinden, kültüründen, sosyolojisinden aldığını söyleyenlerin hiçbirini inandırıcı bulmuyordu. Doğrusu buna inanmak için kendimi zorlamadım da. Ama hiçbiri bana bu iddiaların doğru olduğunu söyletecek kadar samimi ve isabetli gelmemişti. Sonunda aradığımı buldum. Paris, sanatçı bahtiyarlığının dağ başları gibi hür, cesur ve hafif meşrepti. Ben bu üç vasfını birlikte sevdim. Yahya Kemal Bey, Paris'e geldiğinin birkaç gün sonrasında şehrin kendisini yorduğunu fark etti. Özgürlük adına ağır disiplin kurallarının arandığı bir sinsi tavır keyfiliğinde olduğunu anlamıştı. Paris direniyordu. Şöhreti gittikçe yıpranan ve saygısını giderek kaybeden bir çapkın kadın gibi gözden düşmemeye çalışmaktaydı. İlk kez bir kente karşı acıma duygusuyla ilgilenebileceğini hissetmişti. Bu kent bazen en edepli anında her şeyi yıkmaya kararlı bir derebeyi gibi küstahlaşıyor, bazen pis kokulu nefesi, uzamış sakalları, lime lime kılıyla avuç açan dilenciler gibi diz çöküp yalvarıyordu. Yahya Kemal Bey bu hatıraların dehlizinden geçerken ne derebeyi korkusu ne dilenci tiksintisi hissetmeden sözlerini sürdürdü. Geç fark ettim ama işin doğrusunu buldum. Bu şehir sanıldığının aksine sadece ihtilaller kültürüyle şahsiyet kazanmış değildi. Utançlı bir maceranın geçmişini gizlemek seviyesizliğini de göstermiyordu. Sanatın ve kültürün hür ve olgun değerleriyle ayıbını örtmeye muvaffak olmuştu. Sosyalist çeşnili bu şehir bir muamma değildi. Lakin ben zorlandım. Çözdüğüm gün ışıklı bir cenneti andıran heyecan içinde kendimi ayıpladım. Çünkü elime geçen fırsatı değerlendirecek mahareti henüz kazanamamıştım. Talihimin bir gün mutlaka bana yar olacağını hissediyordum. Celile Hanım hala kendini bir kentin hatırını kırmamaya özen gösteren sorumluluk içinde tutuyordu. Yahya Kemal Bey'in anlattıklarından kendine mutlaka bir pay çıkarmaya niyetliydi. Sabırla bu duyguların anlatılacağı anı bekliyordu. Bu sabır ağır bir kabus haline alıncaya kadar bekledi. Yahya Kemal Bey'in hatıralarında artık duygular, sevgiler, heyecanlar, umutlar yok olmuştu. Hatıralara mana ve saadet katan canla canan kaybolmuş, bu ışıltılı peyzajın tuvalinde mubassır edasıyla konuşan haşin ve iri kıyım bir adam sureti belirmişti. Bu surette Yahya Kemal Bey'in hiçbir duygusunu bulmak mümkün değildi. Gazellerin, kasidelerin, şarkıların, rubailerin, o sevdalı edebiyat iklimi, sosyalist ve ateist mücadelenin kaba lisanına esir düşmüştü. Celile Hanım bu lisana vakıftı ama bu kadronun yanında tartışılmasını uygun bulmamıştı. Yahya Kemal Bey'in Paris yıllarındaki sosyalist merakını biliyordu. Sokak gösterilerinin en önde giden, biraz da çırtkan tavrıyla hemen dikkat çeken gençlik duygularının zamanla ciddi bir sosyalist olgunluğa dönüştüğünü de biliyordu. Bu hatıraların birkaç paralı İstanbul eşrafının önünde teşhirinden rahatsız olmuştu. Celile Hanım'ın kendini bu sıkıntılı hatıra akşamından sıyırması mümkün değildi. O da gençlik yıllarında Paris'in heyecanlarına kendini kaptırmış, ancak dikkatli ve özenli bir direnişle Paris'in yanlışlıklarına kapılmaktan kendini kurtarmıştı. Şimdi o hatıralar canlanıyordu. Hiç kuşku yok ki Celile Hanım hatıralarını anlatmaya başlasa, Yahya Kemal'in etrafını saran hanımlardan çok daha geniş bir erkek ordusuna çevresinde bağdaş kurdurabilirdi. Sevimli bir Temmuz gecesiydi. İhtilalin yıl dönümünü kutlayanlar sokaklara dökülmüşlerdi. Heyecan ve gurur içinde özgürlüğe kavuşmuş bir ulusun insanları olmanın onurunu tadıyorlardı. Dünyanın dört bucağından gelmişlerdi ve büyük ihtilalin getirdiklerini kendi varlıklarının temel değerleri gibi görüp aynı gurur içinde Parisli oluyorlardı. Celile de içindeki özgürlüğün insana duyulan saygının haysiyetli adam mücadelesinin köklerinde bu değerler olduğunu biliyor, sanki kendini bir Parisli hissediyordu. O gece Quartier Latin'deki Dekur kahvesinde bir süre bir Türk'e rastlayacağı ümidiyle oturmuş, daha sonra Parisli sokak ressamlarının tablolarını sergiledikleri meydanları dolaşmıştı. Bu ressamlar dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş kabiliyetli sanatçılardı. Hepsinin dünyasında bir Rubens, bir Renoir olma hayali vardı. Paris'ten hatıra almak isteyenlere Paris sokaklarını yansıtan tablolar satıyorlardı. Hatta aynı sokağı birkaç kez boyamış ressamlara bile rastlamak mümkündü. Celile Hanım oturduğu sokağı tabloların birinde görmüş ve heyecanlanmıştı. Artık Paris'i güzel, ressamı da aşina buluyordu. Ressam tek kollu bir Çinliydi. Sol kolu dirseğinden kopmuştu. Yaşamın hiçbir sıkıntısını aldırmayan cesaret içindeydi ve bunu sergilemekten zevk aldığı belliydi. Karşısına oturttuğu Zahireli fahişenin portresini yapıyordu. Önceden boyadığı tabloları parkın demirlerine asmış, görülmelerini temin için duvarın üzerine iki lüks lambası yerleştirmişti. Lüks lambaların ışığı altında Zahireli fahişenin bembeyaz dişleri, kahverengi tenine itinayla dizilmiş inciler gibiydi. Ressamının göremediği bu incelik fark edilmenin tadıyla damağında duruyordu. Çinli ressamın gözleri şımarık çocuk salyaları gibi ıslaktı. Bir tabloda kendine ait bir şey görmenin mutluluğunu yaşıyordu. Bunu yaratıcısıyla paylaşmak istedi. Önce sokağına bir sıfat bulmayı düşündü. Buldukları sevimli gelmedi. Bu bu kez bulunduğu sokağın hakkını vermek istedi. Bu sokak bir tenha meydana açılıyordu. İki yana dizili evlerin yüzlerinde edepli bir kadın tebessümünü hatırlatan sevimlilik vardı. Celile Hanım bu çekiciliğe kendini kaptırmış, kimseye sezdirmeyen sessiz adımlarla o tenha meydana gelmişti. Ortada bir büyük ağaç vardı. Üzerinde lacivert geceyi tedirgin eden hırslı fakat gayreti yorulmuş, ölgün ampullerin yorgunluğu görülüyordu. Hepsinin sıcak göbeklerinde bir yere uzanıp dinlenmek isteyen bitkin bir tahammül acısı vardı. Celile Hanım, tenhalığın bir sabır lezzeti olduğunu o gün fark etmişti. Yahya Kemal Bey'e baktı. Artık anarşist maceranın yükünü omuzlarından atmış, yeniden derin ve saygılı edebi iklimine dönmüştü. Delikanlılığında yazdığı şiirlerden mısralar okuyordu. Bazen mısralar, bazen beyitler, bazen kıtalar halinde gelen duyguların köpürmüş şiddetine kapılıyordu. Şiirler birbirlerini sakin sahillere vuran dalgalar gibi izliyordu. Celile Hanım birden Yahya Kemal Bey'in bu tenha sokağa böyle arzuyla kucaklayışını kıskandığına hükmetti. Durup dururken sosyalizmin tariflerinden sıyrılıp, kaside mazmunlarına dönüşünün gerisinde mutlaka Yahya Kemal Bey'i zorlayan bir şeyler olmalıydı. Çevresindeki kadınların ve erkeklerin hiçbirinde bu ani dönüşün mahiyetini kavrayacak duyarlılık yoktu. Bir ara Celile Hanım bakışlarını Yahya Kemal Bey'in gözlerinde yoğunlaştırdı. Ela gözleri keskinleşmişti. Yahya Kemal Bey üzerindeki sorgulayıcı bakışları hissedip gözlerini Celile'ye çevirdi. Celile Hanım artık istediği kaleyi fethetmişti. Kendi içine döndü. Çinli ressamın tablosunda her şey tamamlanmış, sadece zahireli fahişenin gözleri kalmıştı. Yaslandığı yerden uzanıp zahireli fahişenin gözlerindeki ışığı söndürdü. Nihayet kendisiyle baş başaydı. Bu duyguları Yahya Kemal Bey'in bile kavramasının mümkün olmadığını düşünüyordu. Uzaktan uzağa hasretli bir bekleyişle kıvranacağı yerde duygularını sevdiği adama söylemeyi düşündü. Yaklaştı, çevredekilerin hiçbirini umursamadı. Kulağına fısıldadı. Ben meydanda saklıyım, sen tenhada aşikar. Müyesserin doğuştan bakire olduğu en çok müyesseri güldürdü. Müyesser dürüst kadındı. Hatıralarının pervasız lezzetlerini kendine saklamayı bilmiş, başkalarının bu sırlara yönelen meraklarını aynı pervasızlıkla tepelemişti. Müyesser gözünü kırpmadan, ucuz şehvetlere kapılmadan, bilerek, isteyerek kendini sevdiği adamın duygularına ortak etmişti. İştirak oyunculuğun ilk günlerindeydi. Mustafa Supi ile Ethem Nejat'ın Trabzon açıklarında öldürülmesi üzerine, Amele Şurası'nın merkez toplantısı için İzmir'e gitmiş, Topçu Fuat'ı orada tanımıştı. Fuat'a neden topçu denildiğini bilmiyordu. Sormak gereğinde duymamıştı. Bu adamın gözlerinde kendini rahatça teslim edeceği güvenli bir arkadaş sıcaklığı vardı. Sanki beyaz bahçe duvarlarının önüne dikilmiş erguvan ağaçlarının çiçek açması gibiydi. Kuşlar kanat çırparak çiçeklerin etrafından dolaşıyor, sonra öbek öbek dört yöne kaçışıyorlardı. Bazıları fundalık tepelere, bazıları ıssız kumsallara konmak için telaşlıydılar. Müyesser nereden geldiği belli olmayan bir büyüye kapılmış gibiydi. Melul bir bahar kokusunun saçlarına asıldığını hissediyordu. Çocukluk günlerinin bahtiyarlığıyla ısınmaya başlamıştı. Çocukluğu Çin'e de geçmişti. Babası tapuda hademeydi. Bir bayram sabahı böğrüne saplanan acıyla yere yıkılmış, bir daha o naif adamı kaldırmak mümkün olmamıştı. Sonra annesinin evlendiği yaşlı adamı sevinçle hatırladı. Emekli bir öğretmendi. Daha ilk geceden itibaren müyesseri bir talebe gibi görmüş, her fırsatta her sorduğunun cevabını vermişti. Sanki İttihat Terakki Mektebi'nin bütün sınıfları bir sihirle Aydın'dan kaldırılıp Çine çayının kenarına getirilmişti. Aynı sihir bu koca mektebi Tapucu Hayri Efendi'nin dul bıraktığı resmiyenin küçük bahçesine kurmuştu. Geçmişinin güzellikleriyle sevinçliydi. Büyüdüğü bahçenin seyrek dikilmiş incir ağaçlarının serinliği içini doldurdu. Dallarda küçük meyveler sütlenmeye başlamıştı. Bir büyük kaderi mayalıyor gibi hırslıydılar. Şura toplantısı bitince müyesser Topçu Fuat'la kordon boyunu yürümüş, 3-5 kinayeli cümlenin dışında her sözü kendini kucaklayan bir erkek sıcaklığında sevmişti. Bu adamda farkına varılmayan bir kuyunun derinliği vardı. Müyesser hayat tecrübesinin çelikleştirdiği güvenle bu kıyıya yürüdü. herkesin düşeceği endişesine kapıldığı yerde çıkrığından çektiği birkaç kova suyu ateş gibi yanan bağrına döküp serinledi. Topçu Fuat'ın evi Körfezi Tepe'den seyrediyordu. Üst katın odası büyük, yüksek tavanlı ve sıcaktı. Yaz boyunca güneş bu odanın penceresinden girip taş duvarlara yaslanmış ve hatırı sayılır bir iz bırakmıştı. Topçu Fuat çarşafı müessirin sırtına sardı. Kendisi hala çıplaktı ve terliydi. Balkona çıktılar. Gözlerden uzak bir lacivert sessizlik içinde denizin küçük kıpırtılarını seyrediyorlardı. Dalgalar aylak ve isteksizdi. Ağustos böcekleri çığırtkan ve çileli titreşimlerle uzaklaşıyorlardı. Sabahın erken saatlerine az kalmıştı. Biraz sonra güneş doğacak, lacivert kubbenin derinliğinde önce kızıl sonra sapsarı bir ışık etrafı aydınlatacaktı. Güneş karşı evlerin duvarlarına bir kızıl dostlukla dayanmıştı. Muğla taşından yapılmış kemerlerin küçük gölgelerinde zahmetli bir yılın bereketiyle mevsim sebzeleri kurumaya bırakılmıştı. Ahşap kepenklerin menteşelerinde demirci ustalığının yüzlerce güzel örneğini seyretti. Kepenklerin boyaları dökülmüş, menevişli menteşeler pas tutmuştu. Kiminde bir ejderha başı, kiminde küçük bir karanfil tomurcuğu, kiminde bir küçük üzüm salkımı kepenklerin iki kanadını birleştiriyordu. Bu kepenklerin sarıya, maviye, beyaza boyanmış hallerini hayal etti. Beyaz cepheli evler sanki bir palete sıkılmış boyalar gibi taze ve davetkar kokuyordu. Müesserin hayali bütün menteşeleri zeytin yeşiline boyadı. Çine'deki evin panjurları zeytin yeşiliydi ve daima gülerdi. Menteşeleri Fuat'a gösterdi. Şunlara bak, iki kanadı birleştirmek için ne ağır bir zahmete talip olmuşlar. Sanki bir vuslat lezzeti var. Evet, müesserin gözlerinde can vardı, canan vardı. O gece ten ateş, yürek ateş, zihin ateşti. Tıpkı üvey babası gibi bu kez de Fuat sanki Darülfünun'u İstanbul'un göbeğinden söküp bu sıcak gerdek gecesinin çarşafına koymuştu. Fuat varlıklı bir Rumeli çocuğuydu. Selanik'te hukuk okumuş, Paris'te olgunlaşmış ve memlekete dönünce iştirakiyün önderlerinin safında yer almıştı. İştirakiyün fırkasının Osmanlı topraklarında kurulmuş ilk Marksist hareket olduğunu söylüyordu. Bu cereyan hem milletin hem cumhuriyetin hayranıdır diyordu. Müesser cumhuriyet adını Fuat'ın ağzından duydu. Çine çayı kenarında yürürken üvey babasının anlattıklarının genel tarifi demek ki cumhuriyetti. Müesserin saçları dağınıktı. Pencerenin açık kanadını örten tül küçük rüzgarlarla sallanıyor, her sallanışta ölgün ışıklara karışmış bir serinlik odayı dolduruyordu. İştirakiyün fırkası kapatılmış yöneticilerinin çoğu tutuklanmış ve hareketin gırtlağı sıkılmak istenmişti. Daha sonra yeniden aynı heyecan ve yeni hüviyetlerle oluşan partilere rağmen kendilerini hala iştirakiyüncü olarak adlandırıp gururlanıyorlardı. İsimlerini değiştirmeye niyetli değillerdi. Fuat giyinmişti, yola çıkmaya hazırdı. Müesserin elini tuttu. Beni tanımadın ama anladın. Milli mücadelede topçuydum. Adımın önündeki itibar buradan geliyor. Müesseri kucakladı. Bakışlarında mavi bir bahtiyarlık çağrılıyordu. Birkaç damlayı eliyle sildi. Gökyüzü gözlerinde yıkanıyor müesser. Gözlerini öptü ve bir cinnete doğru koşar adım yürüdü, gitti. Naciye Hanım o gece hatırlı misafirlerin geleceğini söylemiş ve hazırlıklar yapılmasını istemişti. Güzin artık yetişmiş, gelini kız olmuştu. İzmir'in hatırlı eşrafı, yüksek memurları, Evliyazade ailesinin bu güzel kızına taliptiler. Güzin büyük salona açılan küçük odalardan birinde genç bir Leventen ressamdan resim dersleri alıyordu. Odasını kendisine adeta bir sırdaş gibi görüyor, izni olmadan giren herkese karşı bu odayı kalesini savunan bir kumandan gibi koruyordu. Çerçevelenmiş boyanmaya hazır tuvaller, fırçalar, ıspatulalar, boyalar Güzin'in saltanatgahım dediği çalışma odasının demir başlarıydı. Küçük bir köşeye yerleştirilmiş divana bazen uzanır ve kendisini empresyonist ustaların hayran olduğu 19. yüzyıl güzeli olarak hayal ederdi. Güzin gerçekten bir ressamın mutlaka portresini boyamak istediği bir güzelliğin sahibiydi. O gece yapılan nişanla başı bağlanacaktı. Adnan Bey, Alay Bey'deki evin bahçesinden çıkıp Karşıyaka sahilini dolaşırken birden durdu. Karşı kaldırımda yürüyen güzellik Berin'di. Uzun uzun seyretti. Berin'i seyrettiği ilk günlerini hatırladı. Mayıs sonunda karşıyaka evlerinin bütün pencereleri açıldı. Ilıktan sıcağa kayan Mayıs ikindilerinin hissettirdiği mayhoş bir lezzet vardı. Pencerelerden kendini sokağa vurmaya meraklanmış gizli hisler fark edilirdi. Karşıyaka caddesindeki dükkanların yüzlerinde daima saygılı ve davetkar bir tebessüm vardı. Sahil bahçesinin yanındaki küçük evin demirlerine yaslanmış manolya ağacının kokusu bütün caddeyi doldururdu. Bu baygın yeşilin yaprakları geride kalmış ağaçların hafif cilveli yeşillerini edebe davet eden mübassır edasıyla seyrederdi. Yeşilin yeşili korkuttuğu, edebe davet ettiği tek yer, Karşıyaka kordonundaki bahçelerin başıboş bırakılmış, biraz külhan beyi, büyütülmüş bahçeleriydi. Akşamüstleri tablolarını başlarına yerleştirdikleri sert ve yuvarlak bezin üzerine koyan seyyar esnaf, köşe başlarında satışa başlardı. Tatlıcılar, macuncular, kuru yemişçiler, yüksek sesle geldiklerini bildiren nameleri şarkılarını okurlardı. Mayıs'ın ikindilerinde erken batan güneş ıstırabı yaşanırdı. Bahçelerin gerisine yerleştirilmiş iddialı fakat sabırlı yeşiller, birdenbire batan güneşin kızıllığından utanıp, morarmış bir yüz gibi şaraplık üzümlerine rengine bürünürdü. Adnan Bey bu hatıraları tazelemek gereğini duyan ruhunun derinliklerinde daha nice güzel izler olduğunu biliyordu. Bir gün bu hazlar bir hengameli kıpırdayışla çığlıklara dönecek ve hüngür hüngür ağlayan sevdalı erkek sesiyle haykırılacaktı. Önce diklenip sonra boyun büken Nisan laleleri, Mayıs başında açılışını hicranlı şarkılara benzettiği hercai menekşeleri, pembesi, mavisi, beyazıyla kokulu sümbülleri hatırladı. Hepsinde bir aşina çehrinin sıcaklığını duyardı. Bazı akşamüstleri Eşref Paşa çingenelerinin iri sepetlere yerleştirdikleri çiçekleri yayvan ağızda sattıklarını hatırladı. Bir gün iri gözlü bir esmer güzeli, gençliğinin heyecanlarını hissettiren yakınlık içinde küçük bir hatırlatmada bulunmuştu. "Biliyor musun, Karşıyaka manolyaları yazı beklemeye tahammül edemez. Gözlerini Mayıs'ta açarlar." Adnan Bey'in gözleri Mayıs'ta açan manolyaların ıslak ve şerbetli kokusunda uzun uzun gezinir, bahçelerin giriş kapıları iki taraflı ekilmiş yasemin kokularıyla karışıp bir çapkın kaçışla uzaklaşırlardı. Berin gözden kayboluncaya kadar seyretti. Sonra kendi sırrını kendine itiraf etti. "Ben baharı bu kızın nefesinde hep püfür püfür yaşadım." Safinaz'ın elleri titriyordu. Müesser abla ellerini tutup kendi beline doladı.